Ayrım 10. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili. Marshall B. Rosenberg, ph.d. Karşıdakinin duyduğunu tekrarlamasını istemek. Yolladığımız mesajın karşı tarafa ulaştığından emin olmak için duyduğunu kendi sözleriyle tekrarlamasını rica edelim. Bildiğimiz gibi gönderdiğimiz mesajla alınan mesaj her zaman aynı olmayabilir. Genelde mesajımızın istediğimiz gibi anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek için sözlü ipuçlarına güveniriz. Ama niyet ettiğimiz gibi alındığından emin değilsek, olabilecek herhangi bir yanlış anlaşılmayı düzeltebilmek için mesajın nasıl duyulduğunu bize anlatacak net bir cevap isteyebiliriz. Bazı durumlarda açık mıydın gibi basit bir soru yeterli olabilir. Başka zamanlarda gerçekten anlaşıldığımızdan emin olmak için, evet, seni anladığımdan daha fazlasına ihtiyacımız olabilir. Böyle zamanlarda karşımızdakinin duyduğunu kendi sözleriyle tekrarlamasını isteyebiliriz. Böylece geri yansıtmada mesajımızın eksik kalan veya farklı anlaşılan kısımlarını düzeltme olanağımız doğar. Örneğin, öğretmen öğrencisine yaklaşarak, "Peter, dün defterine baktığımda endişelendim. Ev ödevlerinden birinin eksik olduğunun farkında mısın? Emin olmak istiyorum. Okuldan sonra ofisime uğrar mısın?" der. Peter mırıldanarak, "Tamam, biliyorum." der ve mesajının istediği gibi duyulduğundan kuşku duyan öğretmene arkasını döner. Öğretmen söylediğinin geri yansıtılmasını ister. "Biraz önce dediğimi tekrar eder misin?" Peter cevap verir. "Ödevimi beğenmediğiniz için okuldan sonra kalarak futbol antrenmanımı kaçırmam gerektiğini söylediniz." Mesajındaki niyetin Peter tarafından duyulmamış olduğunu teyit eden öğretmen konuşmasını tekrar etmeyi dener ama bundan sonra söyleyeceğini dikkatle seçer. "Beni duymadın, ben öyle demedim." Veya "beni yanlış anladın" gibi iddialar Peter'ın azarlandığını sanmasına yol açabilir. Öğretmen, Peter'ın duyduğunu kendi sözleriyle tekrarlaması için yaptığı ricaya iştenlikle tepki verdiğini algıladığından ona şöyle diyebilir. "Ne duyduğunu bana söylediğin için teşekkür ederim. Görüyorum ki kendimi istediğim kadar açıklıkla ifade edememişim. Bu nedenle bir kere daha deneyeceğim." Karşınızdaki ricanızı yerine getirerek duyduğunu tekrarlamaya çalıştıysa teşekkür edin. İnsanlar söylediklerimizden ne duyduklarını geri yansıtmalarını istediğimizde bunu garip bulabilirler. Çünkü nadiren bu tür bir ricada bulunulur. Geri yansıtmaya devam etmenin önemini vurguladığımda çoğu zaman insanlar "sen benim ne olduğumu sanıyorsun, ben sağır mıyım?" veya "bırak bu psikolojik oyunları şimdi" gibi tepkiler almaktan çekinirler. Bu tür tepkileri önlemek için insanlara neden sözlerimizi tekrarlamalarını istediğimizi önceden açıklayabiliriz. Onların dinleme becerilerini sınamadığımızı, sadece bizim kendimizi yeterince açıklıkla ifade edip etmediğimizi kontrol etmek için bunu yaptığımızı netliğe kavuştururuz. Duyduğunu tekrarlamak istemeyen dinleyiciye empatik olun. Bununla beraber dinleyici buna sert bir tepki verirse, örneğin "ne söylediğini duydum, aptal değilim" derse, onların duygu ve ihtiyaçlarına odaklanmayı seçerek yüksek sesle veya sessizce şöyle sorabiliriz. "Anlama yeteneğine saygı duyulmasını istediğin için mi rahatsızlık duyuyorsun?" Dürüstlük istemek. Kendimizi açıklıkla ifade edip istediğimiz anlayışı gördükten sonra söylediklerimize kişinin tepkisini genellikle merak ederiz. Görmek istediğimiz açık yüreklilik çoğunlukla üç yönden biri doğrultusunda olur. 1. Bazen söylediklerimizin ne tür duygular uyandırdığını, bu duyguların nedenlerini bilmek isteriz. Bunu örneğin "az önce söylediklerim hakkında nasıl hissettiğinizi ve böyle hissetmenizin nedenini söyler misiniz?" diye sorarak rica edebiliriz. Kendimizi açıkça ifade ettikten sonra genellikle şunları bilmek isteriz. A. Dinleyen ne hissediyor? 2. Bazen de karşımızdakinin bizden duydukları karşısındaki düşünceleri hakkında bir şeyler bilmek isteriz. O zaman hangi düşüncelerini bizimle paylaşmalarını istediğimizi netleştirmemiz önemlidir. Örneğin, anlattıklarım hakkında düşüncelerini söyler misin yerine, önerimin başarılı olacağını düşünüyor musun? Eğer olmayacağını düşünüyorsan, sence neyin başarıyı önleyeceğini söyler misin diyebiliriz. Hangi düşünceleri öğrenmek istediğimizi net olarak belirtmezsek, diğer kişi uzun uzun bizim merak etmediğimiz bir sürü düşünceyi paylaşabilir. B. Dinleyen ne düşünüyor? 3. Bazen de kişinin önerdiğimiz doğrultuda harekete geçmeyi isteyip istemeyeceğini merak edebiliriz. O zaman bu ricayı şöyle ifade edebiliriz. Şimdi söyler misin? Toplantımızı bir hafta ertelemeye razı mısın? C. Dinleyen harekete geçmeye istekli mi? Şiddetsiz iletişimi uygulamak, görmek istediğimiz açık yüreklilik konusunda ne istediğimizin farkında ve bilincinde olmayı, bunu somut eylem dilinde rica etmeyi gerektirir. Bir gruptan ricada bulunmak. Bir grupta konuşurken kendimizi ifade ettikten sonra onlardan görmek istediğimiz anlayış ve açık yürekliliğin nasıl olacağı konusunda net olmamız özellikle önemlidir. Almak istediğimiz cevap konusunda net değilsek hiç kimsenin ihtiyaçlarına cevap vermeyen verimsiz ve uzun sohbetlere yol açarız. Zaman zaman camialarında ırkçılıktan endişelenen vatandaş inisiyatifleriyle çalışmaya davet edilirim. Bu gruplarda sık sık gündeme gelen sorulardan biri toplantıların verimsizliği ve bıktırıcılığıdır. Bu verim eksikliği toplantılara katılabilmek için sınırlı kaynaklarını ulaşım ve çocuk bakıcısı için harcayarak gelen üyeler için oldukça masraflı olmaktadır. Bir yere varmayan uzun tartışmalardan bıkan birçok üye, grupları terk ederek bu toplantıları zaman kaybı olarak gördüklerini açıklamışlardır. Dahası, gerçekleşmesi uğruna çaba gösterdikleri kurumsal değişimler kolay ve çabuk gerçekleşmediği için toplantıda geçirecekleri zamanı çok iyi değerlendirmeleri önemlidir. Bölgelerindeki okul sisteminde değişiklik yapmak üzere toplanan böyle bir grubun üyelerini tanıyordum. Okul sisteminde öğrenciler arasında ırklarına göre ayrımcılık yaratan bazı uygulamalar olduğuna inanıyorlardı. Toplantılarının verimsiz geçmesi ve grubun üye kaybetmeye başlaması nedeniyle tartışmaları izlemem için beni davet ettiler. Onlara toplantıyı her zamanki gibi yönetmelerini önerdim ve şiddetsiz iletişimin yararlı olabileceğini düşündüğümde onlara haber vereceğimi söyledim. Bir adam yakın zamanda gazetede çıkan bir makaleye grubun dikkatini çekerek toplantıya başlattı. Haberde azınlık kökenli bir annenin okul müdürünün kızına davranışlarından şikayetleri yer alıyordu. Bir kadın aynı okulda öğrenciyken kendi başına gelen bir olayı anlattı. Ardından teker teker her üye geçmişte yaşadıkları benzer deneyimleri anlattılar. 20 dakika sonra gruba sürmekte olan tartışmanın ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını sordum. Bir tek evet diyen çıkmadı. Bir adam öfkelenerek, "Bu toplantılarda hep bu oluyor zaten. Oturup zamanımı aynı gevezelikleri tekrar tekrar dinlemeye harcamaktan daha önemli işlerim var," dedi. Bir grupta konuşmacı ne cevap almak istediğini bilmiyorsa çok zaman kaybedilir. Tartışmayı başlatan adama dönerek sordum. "Söyler misin, o makaleyi gündeme getirdiğinde gruptan nasıl bir tepki gelmesini istiyordun?" "İlginç olacağını düşündüm," diye cevap verdi. Ona makale hakkında ne düşündüğünü değil, gruptan ne tür bir tepki beklediğini sorduğumu açıkladım. Biraz düşünüp taşındıktan sonra itiraf etti. "Ne istediğimden emin değilim." Ve işte bu nedenle grubun değerli zamanının 20 dakikası verimsiz konuşmalarla boşa harcanmıştı. Bir gruba hitap ettiğimizde ne istediğimizi net bilmiyorsak, genelde verimsiz tartışmalar başlar. Ama eğer grubun bir üyesi bile arzu edilen tepkiyi açıklık ve net ifade ederek ricasının önemi konusunda bilinçli ise bu bilinci tüm gruba yayabilir. Örneğin, bu adam istediği tepkiyi yeterince net tanımlayamadığından gruptan bir üye, "Hikayene nasıl tepki vermemizi istediğin konusunda kafam biraz karıştı. Bizden nasıl bir tepki beklediğini söyler misin?" diyebilirdi. Böyle müdahaleler grubun kıymetli zamanının ziyan olmasını önler. Konuşmalar kimsenin ihtiyaçlarına cevap vermeden böyle sürer gider. Çünkü konuşmayı başlatan kişinin istediğini alıp almadığı belli değildir. Hindistan'da insanlar başlattıkları görüşmelerde istedikleri cevabı aldıklarında bas derler. Bu sözcüğün anlamı başka bir şey demen gerekmiyor. Tatmin oldum ve şimdi başka konulara geçmeye hazırım. İngilizce'de de böyle bir sözcüğün eksikliğine rağmen tüm etkileşimlerimizde bas tire bilinci geliştirmek ve yaymak yararlı olabilir. Rica mı, talep mi? Karşımızdaki söylediğimizi talep olarak duyarsa iki seçenek görür. Boyun eğmek ya da baş kaldırmak. Baş eğmezlerse suçlanacaklarına veya cezalandırılacaklarına inananlar ricaları talep gibi algılarlar. İnsanlar talep duyarlarsa sadece iki seçenek görürler. Boyun eğme veya baş kaldırma. Her iki durumda da rica eden baskıcı olarak algılanır ve duyanın ricaya şefkatle cevap verme kapasitesi azalır. Geçmişte istek ve ricalarımıza karşılık vermediklerinde insanları ne kadar suçlamış, cezalandırmış veya kendilerini suçlu hissetmeleri için elimizden geleni yapmışsak, şimdi ricalarımızın talep olarak algılanma olasılığı da o kadar yüksektir. Diğerlerinin bu taktikleri kullanmasının bedelini de öderiz. Hayatımızdaki insanlar başkalarının ricalarını yerine getirmedikleri için ne kadar suçlanmış, cezalandırılmış veya suçluluk duymaya zorlanmışlarsa bu yükü bundan sonraki tüm ilişkilerine taşıma ve her ricayı da talep olarak algılama olasılıkları o kadar yüksektir. Böyle bir durumun iki versiyonuna bir göz atalım. Jack, arkadaşı Jane'e, "Kendimi yalnız hissediyorum. Bu akşamı benimle geçirir misin?" der. Bunun bir talep mi yoksa rica mı olduğunu, Jane razı olmazsa Jack'in ona nasıl davranacağını gözlemleyene kadar bilemeyiz. Farz edelim ki Jane şöyle cevap verdi: "Jack, gerçekten çok yorgunum. Eğer arkadaşlık edecek birini arıyorsan, akşamı paylaşacak başka birini bulmaya ne dersin?" Jack bunun üzerine, "Her zamanki gibi bencillik ediyorsun," derse, demek ki ricası aslında taleptir. Arkadaşının dinlenme ihtiyacıyla empati kurmak yerine onu suçlamıştır. Konuşmacı eleştirmeye ya da yargılamaya başlarsa bu bir talep demektir. İkinci senaryoya bakalım. Jack, "Kendimi yalnız hissediyorum. Bu akşamı benimle geçirir misin?" Jane, "Jack, gerçekten çok yorgunum. Eğer arkadaşlık edecek birini arıyorsan, akşamı paylaşacak başka birini bulmaya ne dersin?" Jack hiçbir şey söylemeden ona arkasını döner, Jane onun rahatsız olduğunu hisseder. Jane, "Seni rahatsız eden bir şey mi var?" Jack, "Hayır." Jane, "Hadi Jack, bir şeyler olduğunu fark ediyorum. Ne var?" Jack, "Kendimi ne kadar yalnız hissettiğimi biliyorsun. Eğer beni gerçekten sevseydin akşamı benimle geçirirdin." Konuşmacı suçluluk duyasınız diye uğraşıyorsa bu bir talep demektir. İşte Jack, empati kuracağına yine Jane'in cevabını onu sevmediği ve reddettiği şeklinde yorumluyor. Beklentimize uymayan durumları ne kadar üstümüze alınıp reddedilme olarak yorumluyorsak, ricalarımızın talep olarak algılanması ihtimali o kadar artacaktır. Bu da kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşebilir. Çünkü insanlar ne kadar sık talep duyarlarsa bizimle birlikte olmaktan o kadar az hoşlanacaklardır. Diğer yandan, eğer Jack'in Jane'e cevabı onun duygu ve ihtiyaçlarını saygıyla kabul etmeyi içerseydi, Jack, "Demek gerçekten yorgunsun ve bu akşam dinlenmeye ihtiyacın var, öyle mi?" deseydi, sözlerinin talep değil, gerçek bir rica olduğunu anlardık. İnsanların onlardan talepte değil, ricada bulunduğumuza güvenmelerini istediğimizi, bunu gerçekten kendi rızalarıyla yerine getirdiklerinde uyacağımızı belirterek yardımcı olabiliriz. Böylece sofrayı kurmanı istiyorum yerine sofrayı kurmak ister misin diyebiliriz. Bununla birlikte gerçek bir ricada bulunduğumuzu iletmenin en güçlü yolu, ricamıza olumlu cevap vermediklerinde o insanlarla empati kurmaktır. Konuşmacı karşısındakinin ihtiyaçlarına empati gösterirse rica olduğunu anlarız. Talep değil, ricada bulunduğumuzu bize uymayı kabul etmediklerinde verdiğimiz cevapla gösterebiliriz. Birinin istediğimiz şeyi yapmasına engel olan nedene empati göstermeye hazırsak, benim tanımlamama göre talep değil, ricada bulunuyoruz demektir. Talep yerine istediğimizi bildirmeyi seçmek, birisi hayır dediğinde vazgeçemeyeceğimiz anlamına gelmez. Bunun anlamı, bizim diğer kişinin evet demesini önleyen sebeple empati kuruncaya kadar onu ikna etmeye kalkışmamamızdır. Neden ricada bulunduğumuzu belirtmek. Amacımız dürüstlük ve empati temelinde kurulan ilişkiler. Gerçek ricaları dile getirebilmek, hangi amaçla ricada bulunduğumuzun farkında olmayı gerektirir. Amacımız sadece insanları veya davranışlarını değiştirmek ya da istediğimizi yaptırmaksa, o zaman şiddetsiz iletişim uygun bir araç değildir. Bu süreç, başkalarının değişik yanıt vermesini arzu edenler için tasarlanmıştır ama onlar bunu kendi istekleri ve şefkatle yapmayı seçmişlerse. Şiddetsiz iletişimin amacı, dürüstlük ve empati temeline dayanan ilişkiler yaratmaktır. Başkaları bizim başlıca hedefimizin ilişkilerin niteliği olduğuna ve bu sürecin herkesin ihtiyaçlarını karşılayacağına inandığımıza güvenirlerse, ricalarımızın kamufle edilmiş talepler değil, gerçek ricalar olduğuna da güvenebilirler. Bu amacın bilincinde olmak, işleri insanları etkileyerek davranış değişikliği gibi sonuçlar almak olan ana baba, öğretmen, yönetici ve benzeri insanlar için zordur. Öğle yemeğinden sonra atölye çalışmasına dönen bir anne anlattı. Marshall, eve gelip denedim, işe yaramadı. Ondan ne yaptığını açıklamasını istedim. Eve gittim ve aynen burada alıştırmasını yaptığımız gibi duygu ve ihtiyaçlarımı ifade ettim. Oğlumu hiç eleştirmedim, yargılamadım. Sadece, bak, yapacağım dediğin işleri yapmadığını görünce hayal kırıklığına uğruyorum. Geldiğimde evi derli toplu görmeyi ve işlerini tamamlamış olmanı istiyordum dedim. Sonra da hemen ortalığı temizlemesini rica ettim. Gördüğüm kadarıyla sen bütün bileşenleri net ifade etmişsin diye yorumladım. Sonra ne oldu? Yapmadı. Bunun üzerine ne oldu diye sordum. Hayatını tembellik ve sorumsuzluk yaparak geçiremeyeceğini söyledim. Bu annenin rica dile getirmekle talep etmek arasındaki farkı henüz ayırt edemediğini görebiliyordum. O hala ancak ricalarına olumlu cevap aldığında süreci başarılı olarak tanımlıyordu. Bu süreci öğrenirken başlangıçta şiddetsiz iletişimin bileşenlerinin özünde yatan niyetin farkında olmadığımız için mekanik bir şekilde uyguluyor olabiliriz. Bazen de niyetimizin farkında olsak ve isteğimizi özenle ifade etsek bile bazı insanlar bunu yine de talep olarak duyabilirler. Özellikle yetkili mevkilerde bulunuyorsak ve konuştuğumuz kişilerin geçmişte baskıcı otoriter kişilerle olumsuz deneyleri olmuşsa bu geçerlidir. Bir keresinde öğretmenlere, şiddetsiz iletişimin onların arzu ettikleri gibi işbirliği yapamayan öğrencilerle iletişim kurmakta yararlı olabileceğini göstermem için bir lise müdürü beni okula davet etti. Sosyal ve duygusal açıdan uyumsuz diye tanımlanan 40 kadar öğrenciyle toplantı yapmam istendi. Bu tür etiketlerin nasıl kendini gerçekleştiren kehanetlere dönüştüğünü görmek beni sarstı. Böyle etiketlenmiş bir öğrenci olsanız, bu okulda biraz dalga geçmek, biraz da eğlenmek için sizden istenen her şeye karşı çıkmanız için yapılan bir davete benzemez mi? İnsanları etiketlediğimizde bizi kaygılandıran davranışlarına katkıda bulunacak şekilde davranmaya eğilim gösterir, sonra da bunu kendi koyduğumuz teşhisin onaylanması olarak görürüz. Bu öğrenciler sosyal ve duygusal açıdan uyumsuz olarak tanımlandıklarını bildiklerinden, sınıfa girdiğimde çoğunu pencerelerden sarkmış, avludaki arkadaşlarına açık saçık laflar yağdırırken bulmak beni şaşırtmadı. İşe bir ricada bulunarak başladım. Hepinizin gelip oturmanızı rica ediyorum ki size kim olduğumu ve bugün sizinle birlikte ne yapmak istediğimi açıklayabileyim. Öğrencilerin aşağı yukarı yarısı geldi. Hepsinin beni duyduğundan emin olmadığım için ricamı tekrar ettim. Pencereden sarkmaya devam eden iki delikanlı dışında geri kalanlar oturdu. Maalesef şansıma bu ikisi de sınıfın en iri öğrencileriydi. "Affedersiniz," diye hitap ederek, "siz beylerden biri söylediklerimden ne duyduğunuzu tekrarlar mısınız?" Birisi bana dönüp homurdanarak, "Evet, oraya gelip oturmamızı gerekiyormuş." Kendi kendime, "Oo, ricamı talep olarak duymuş," dedim. Yüksek sesle, "Beyefendi," dedim. Özellikle onun gibi görkemli ve dövmeli pazulara sahip olanlara beyefendi demeyi öğrenmiştim. "Lütfen söyler misiniz, patronluk taslıyor izlenimi uyandırılmadan ricamı nasıl söyleyebilirim?" "Ha, yetkililerden talep duymaya şartlanmış olduğundan benimki gibi farklı bir yaklaşıma alışkın değildi. Size aldırmadığım izlenimi uyandırmadan nasıl anlatabilirim söyler misiniz?" diye sorumu tekrar ettim. Bir an tereddüt etti, sonra omuzlarını silkerek, "Bilmiyorum," dedi. "Şu anda sizinle benim aramda geçenler, bugün birlikte konuşmayı istediğim konuya iyi bir örnek oldu. İnsanlar istediklerini etrafa emir yağdırmadan dile getirebilirlerse, birbirlerinden çok daha fazla haz edeceklerine inanıyorum. Size ne istediğimi söylediğimde bunu yapmaya mecbur olduğunuz için ya da hayatınızı karartmak amacıyla söylemiyorum. Bunu nasıl söylersem bana güvenebilirsiniz. Onu da bilmiyorum." Çok şükür bu sözler genç adama anlamlı geldi ki arkadaşıyla birlikte sallana sallana gelip gruba katıldı. Bu gibi bazı durumlarda ricamızın olduğu gibi anlaşılması biraz zaman alabilir. Bir ricada bulunurken aklımızdan geçen ve ricaları otomatik olarak talebe dönüştüren aşağıdaki türden düşüncelerin zihnimizde var olup olmadığını taramakta yarar vardır. Kendi dağınıklığını kendi toplamalı. Ondan istediğimi yapması gerekiyor. Zammı hak ediyorum. Onları geç vakte kadar tutmaya hakkım var. Daha çok izin kullanmak hakkım. İhtiyaçlarımızı bu şekilde sunarsak, ricamız yerine getirilmediğinde karşımızdakini yargılamak kaçınılmaz olur. Bir seferinde küçük oğlum çöpü dışarı çıkartmayınca benim de aklımdan kendimi haklı gören böyle düşünceler geçti. Ev işlerini paylaşırken bu görevi almayı kabul etmişti. Ama çöpü dışarıya çıkarma konusunda her seferinde mücadele ediyorduk. Her gün "bu senin işin, hepimizin işi var" gibi farklı sözlerle sırf çöpü dışarıya çıkartmasını sağlamak için hatırlatma yapmak zorunda kalıyordum. Sonunda bir gece çöpün neden dışarıya çıkarılmadığı konusunda uzun zamandır bana anlattıklarına daha dikkatle kulak verdim. O akşamki tartışmanın ardından aşağıdaki şarkıyı yazdım. Oğlum onun durumuna gösterdiğim empatiyi hissettikten sonra başka uyarıya gerek kalmadan çöpü dışarıyı çıkartmaya başladı. 10. ayrımın sonu, sayfa 103.